Ayrım 13, sayfa 113. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Birçok yerde tanık olduğumuz gibi Salihli'de 2020'de ekilen sanayi domatesinin bir bölümü tarlada toplanmadan sürüldü. Çünkü ihtiyaçtan daha fazla üretim oldu. Sanayi domatesinin 2020 yılı hasat döneminde Salihli'deydim. Aynı gün Manisa Valiliği tarafları bir araya getirerek tarlada kalan domates için çözüm yolu bulmaya yönelik toplantı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye yapması gereken uyarıyı, planlamayı Salihli Ziraat Odası yapmış fakat söz dinletememiş. Plansızlığın doğurduğu sonuçlar açısından ibret verici bu olayı Cem Yalvaç aynen şu sözlerle anlattı. Bizim bölgemizde sanayi domatesi Göl Marmara, Ahmetli, Salihli, Saruhanlı ilçelerinde üretilir. Sadece Salihli'ye özgü bir ürün değil, Salihli'de 2019'da 9500 dekar alanda kayıtlı olarak domates üretimi yapıldı. Fiyatı da iyiydi, fazla sorun yaşanmadı. 2020'de sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 20.000 dekar domates oldu. Dikim yapılmadan büyük köylere gittik, uyardık. Dedi ki bakın ÇKS'ye domates için başvurular 12-13.000 dekar oldu. Geçen yıla göre Ahmetli'de %50 daha fazla ekim var. Saruhanlı %50 daha fazla oldu. Konya, Adana, Urfa %100 arttı. Türkiye geneli 240-250.000 dekar bu ihtiyacı karşılaması gerekirken 540.000 dekar oldu. Yapmayın, başka ürün ekin dedik, dinletemedik. İhtiyacın iki katı olan alanda domates ekildi. Ne oldu? Sözleşmeli olarak yapılan üretimde bile herkes zarar etti. Sözleşmede kilosu ortalama 55 kuruş olarak yazılan sanayi domatesinin kilosu düştü 30 kuruşa. Maliyet kilo başına en az 40 kuruş. Fiyat 30 kuruşa düşünce ürünü toplamadan tarlayı sürenler oldu. Toplasan işçiye ödediğin para domatesten alacağın fiyattan fazla. Sanayi domatesi özel tohumlardan elde ediliyor. Hasat zamanı gelince toplanması gerekir. Tarlada bekledikçe tonaj düşer. Dönümden 10-11 ton alan çiftçi ancak 7 ton alır. Gecikmeden dolayı fire oranı çok yüksek olur. Salça üretimi kurutulmuş domates gibi katma değeri daha yüksek ürünler bu domatesten elde edilir. Üretim aşamasında müdahale etmeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, ürün çok olunca ve satılamayınca vali, tarım il müdürü, ziraat odası, sanayici, üretici, belediye başta olmak üzere yereldeki bütün ilgili kurumlar ve yöneticilerle bir araya gelerek bu sorunu nasıl çözeriz diye toplantı üstüne toplantı yapar. Aslında iş işten geçmiş, üretim aşamasında kimse müdahale etmemiş. Hasat zamanı ürün çok olunca bu soruna çözüm aranıyor. Oysa üretime başlanmadan gereken çalışmalar yapılsa böyle bir sorun olmayacak. Tarımda bu genel bir hastalıktır. Önce sorun çıkmasına göz yumulur, kimse görevini yapmaz, sorun çıktıktan sonra nasıl çözeriz diye çaba gösterilir. Plansızlık, politikasızlık ülkenin kaynaklarının heba edilmesine neden olurken zarar eden çiftçinin de üretime küsmesine yol açıyor. Ertesi yıl o ürünü ekenler azalıyor, ekim yapılan alan daralıyor, ürün az olunca fiyat yükseliyor. Ham madde maliyeti artan sanayici rekabet edemem diye isyan ediyor, tüketici ürün pahalı diye isyan ediyor. Bu kısır döngü kırılmadan bir yıl ürün çok olur üretici ağlar, ertesi yıl ürün az olur sanayici ve tüketici ağlar. Adı üzerinde sanayi domatesi, sanayide kullanılan bir ürün. Sanayi bu ürünü salça üretiminde kullanır, bazı bölgelerde kurutularak sanayide işlenerek ihraç ediliyor. Sanayinin ihtiyacı aşağı yukarı belli, bunun %10 fazlası ya da eksiği olur ama %100 artış olmaz. Yanlış politika, yanlış uygulamalar eldeki en değerli ürünü bile değersizleştirir. Domates sadece bir örnek. Birçok üründe aynı durum yaşanıyor. Heba edilen kaynakların büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Salihli'deki değişimin izlerini sürmeye devam edelim. Tarla bitkilerinden buğday, arpa, yem bitkilerinden meyveciliğe geçiş dikkat çekiyor. Meyvecilikte de kendi içinde geçişler var. Birçok üretici zeytinciliğe yöneldi. Dombayılı Ovası'nda 6000 dekar alanda şeftali üretilirken şeftali yerine kayısıya geçiş yapıldı. Onun da 4-5 çeşidi var. Cem Yalvaç'ın deyimiyle dedelerimizin diktiği kayısıdan verim alamadık. Çoğu söktü, zeytine döndü. Ben mesela 83 dönüm kayısımı söktüm, zeytin yaptım. 2008 yılında benim gibi birçok kişi zeytine döndü. Özellikle kırsalda atalarımızdan kalan ve susuz tarım olan arpa, buğday ikiden yerlere bir yanından 5-10 dönüm, öbür tarafından 15-20 dönüm satın alan pompayı kurarak, su çıkararak zeytine döndü. Sadece Donbayılı köyünün %65 ile 70'i kayısı ve şeftali bahçesi iken şimdilerde yarı yarıya kayısı ve zeytine döndü. Bağ da var ama daha az. Zeytine dönmenin bir gerekçesi var mı? Detaylı araştırmalar sonucunda mı buna karar verildi? Zeytin veya zeytinyağına talep mi yükseldi? Türkiye'nin daha fazla zeytin ve zeytinyağına ihtiyacı olduğu mu tespit edildi? Bütün bu sorulara yanıt bulmak için araştırma, analiz yapmak gerekiyor. Çağdaş tarımın gereği bu sorulara yanıt bularak üretimi yönlendirmektir. Bunların hiçbiri yapılmadı. İklimi uygun olan, zeytin yetişebilen neredeyse her yere zeytin dikiyor. Manisa'nın tütün üretimiyle öne çıkan ilçesi Akhisar'da dağ taş zeytin oldu. Ülke zeytinciliğinde çok büyük yer edindi. Salihli de bundan etkilendi. Ama temelde zeytinciliğe geçişin iki önemli nedeni var. Birincisi, ekilmeyen, boş duran araziler değerlendirildi. İkincisi daha anlamlı. Bağcılığa, üzüme göre zeytinin bakımı daha kolay. Zeytin üretimi diğer ürünlere göre daha az zahmetli görülüyor. Bu nedenle zeytinciliğe dönülüyor. Oysaki zeytin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ürünlerden birisi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin tahminine göre 2020-2021 yılında son 11 yılın en düşük zeytin üretimi oldu. Türkiye'nin zeytin ağaç varlığı 2001'de 99 milyondu. 2021'e gelindiğinde 190 milyona ulaştı. Ama üretim geriliyor. İklimden bu kadar olumsuz etkilenen bir ürünü dikerken bu faktörlere dikkat etmek gerekmez mi? Üstelik zeytin yıllık bir bitki değil. Diktikten sonra en az 5 yılda verime geliyor. Ürün az oldu, para kazanamadım diye hemen söküp atacağınız bir ürün değil. Yanlış anlaşılmasın. Zeytin dikimine karşı değilim elbette. Daha çok zeytin dikmemiz gerekir. Sadece dikmek yetmez. Bir tek zeytin ağacının kesilmesine izin vermemeliyiz. Sadece bir üründen bir başkasına geçerken çok iyi araştırmak, rüzgara kapılmamak gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sadece ziraat, tarım alanında değil, tarımdaki değişime paralel olarak sanayide de önemli değişimler yaşanıyor. Gıda sanayi açısından da bölgedeki potansiyel çok yüksek. Salihli kirazı Amerika'da da, Çin'de de tüketiliyor. İlçedeki ticaret ve sanayi potansiyelini yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile buluştuk. Organize sanayi bölgesindeki işletmeleri yerinde gördük. İbrahim Yüksel'in verdiği bilgilere göre ilçe gelirinin %60'ını tarımdan sağlıyor. Bunun da yaklaşık %40'ı dünyaca bilinen kurutulmuş sultaniye çekirdeksiz kuru üzümden elde ediliyor. İkinci sıradaki ürün son yıllarda ön plana çıkan kiraz. Coğrafi işareti 2008'de alınan Salihli kirazı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından 2020'de coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve yönetmek için idari sistemin geliştirilmesi projesi kapsamında 5 üründen birisi olarak kabul edildi. Bu ürünler anamurmuzu, pervari balı, gemlik zeytini, Salihli kirazı ve Finike portakalı. Ayrıca Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alınması için çalışmalar devam ediyor. Salihli kirazı Amerika'dan uzak doğuya kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kirazın öne çıkması İstanbullu yatırımcıları da Salihli'ye çekti. İlçede 4-5 kiraz üreticisi ve diğer meyveleri üreten firmalar var. 1000 dönüm, 2000 dönüm alanda üretim yapıyorlar. Hiçbir şey yetişmez denilen kırsaldaki dağlarda bu yatırımlar yapıldı. Yani daha önce üretim yapılmayan alanlar üretime kazandırılmış oldu. Ucuz arazileri satın alarak yaptılar. Hem ülke ekonomisine katkısı oldu, hem de kırsalda yaşayanların gücü yetmediği için işlemedikleri bu araziler değerlendirilmiş oldu. Burada meyve yetişmez, kiraz, ceviz, badem yetişmez deniliyordu, boş bırakılıyordu. Sermayenin gücü ile bunlar aşıldı, su bulundu. Yağmur dolu yağdığında çiftçinin, köylünün ürünü zarar görürken, iş insanları bahçelerinin üstüne ağ sererek zararı önleyebiliyor. Mühendisleri var işin başında, her gün kontrol ediliyor. Sadili Ovası'nda geniş bir alanda domates yetiştiriciliği yapılıyor, mısır ekimi var. Domatesin değerlendirilmesi anlamında organize sanayi bölgesinde kurutulmuş domates ve salça üreten fabrikalar kuruldu. Domates kurusu, salça, ayrıca kapya biber, közde patlıcan, kabak ve diğer ürünleri işleyip ihraç eden fabrikalar var. Peynir, zeytin işletmeleri var. Kedi köpek maması üreten Türkiye'deki 5 fabrikanın 3'ü Salihli'de. Bağları bekleyen son nesil. İbrahim Yüksel ile sohbet ederken çok çarpıcı bir şey söyledi. Tarımdaki en önemli sorunlardan birisini şu sözlerle dile getirdi. Üzümde çok iyiyiz fakat bağları bekleyen son nesiliz. Nedenini sorunca şu tespiti yaptı. İhracatında ülke olarak dünya birincisi olduğumuz Sultaniye üzümünün %90'ı Manisa'da üretilir. Bunun %20'si de Salihli'dedir. Bizim 2019'da 300 bin ton yaş üzüm üretimimiz vardı. Bunun 2020'de %15 düşüşle 260 bin ton olacağı tahmin edildi. Kuru olarak 42 bin tondu 2019'da. 2020'de 36 bin ton. Türkiye kuru üzüm üretimi 2020'de 270 bin ton. Manisa'nın Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri yaş üzüm konusunda çalışıyor ve ihraç ediyorlar. Bize göre bağcılığı daha iyi yapıyorlar. Biz yaş üzümü hazırlayamıyoruz, kurutulmuş olarak değerlendiriyoruz. Kurutulmuşta da Alaşehir ilk sırada, biz ikinciyiz, bizden sonra da Saruhanlı gelir. Son yıllarda bağcılığı bırakıp meyveciliğe geçenler oldu, ondan da mutlu olmayıp bırakanlar oldu. Yine de bağcılık devam ediyor. Ama Türkiye'nin şanssızlığı üreticilerin köylerden bir bir gitmesi. Kalanlar yaşlı. Köylerimizde genç nüfusumuz kalmadı. Şu an yaş ortalaması 55-56 zannedersem. Bizim de arazilerimiz var. Köyde bağlara bakan son nesil bu. Onların çocukları ya sigortalı bir işe girdiler ya da okula gittiler. Anne baba bakıyor bağlara. Onlar da giderse kimler yapacak bu işi, bağlara kim bakacak bilemiyorum. İbrahim Yüksel'i dinlerken Afyonkarahisar'da dinlediğim bir çobanın sözleri kulaklarımda adeta çınladı. Benden sonrası yok, ben son çobanım, çocuklarım bu işi yapmayacaklar, bu iş benimle bitecek demişti. Köydeki son çoban, köydeki son çiftçi, köydeki son bağcı. Türkiye'nin aslında dünyanın da en önemli sorunlarından birisi, kırsalda yaşlanan nüfus. Gençlerin tarımda, kırsalda tutulamaması. Birçok ülke bu konuda özel programlar uyguluyor, destekler sağlıyor. Yeri geldikçe anlatacağım. Dünyanın en iyi kuru üzümünü üreten, en çok ihraç eden Türkiye'nin bağcılık yapacak gençleri kırsalda tutamaması sadece köylünün sorunu değil. Bu uygulanan politikaların ve çiftçinin kendisini güvende görmemesinden kaynaklanan sosyal bir sorun aynı zamanda. Fransa'da bağcılık yapan, şarap üreten aileler kaç kuşaktır aynı işi yapıyor. Yaptığı işten para kazanıyor. Yaptığı işten memnun, gurur duyuyor. Meslek olarak gördüğü işini kültürüyle birlikte kuşaktan kuşağa aktarıyor. Türkiye'de üretici kendisini güvende bulamadığı için güvencesi olan, düzenli geliri olan iş arıyor. Dünyanın en iyi kuru üzümünü üretmek onun için bir anlam ifade etmiyor. Aldığı para ile geçinebilecek mi? Yaşlılığında bir emekli maaşı olacak mı? Çocukları eğitim alabilecek mi? Bunları düşünüyor. Bu soruların yanıtını kırsalda bulamadığı için yaşamı şehirde, kentte arıyor. Yapılması gereken bu şartları kırsalda oluşturmak, o insanları orada tutabilecek koşulları sağlamaktır. Bunu yapmadığımız zaman geleneksel kuru üzüm üretimi ve ihracatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınır. İbrahim Yüksel tarımda üretim odaklı, Aziz Kocaoğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde uyguladığı yerelden kalkınma İzmir modeline dikkat çekerek yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor. Bizim burada bu tarımsal planlamayı yapmamız üretici olarak, oda olarak mümkün değil. Bu devlet politikası. Devletin bunu planlaması gerekiyor. Tarımı devletin planlaması gerekiyor. Köylünün köyde kalması teşvik edilmeli. Nasıl İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu İzmir modeliyle yaptıysa, bu modelin devlet politikası olarak ülke genelinde yapılması gerekiyor. Biz de büyükşehir olduk. Dağ başındaki köyümüz mahalle oldu. Birçok yaptırımı var büyükşehirin. Büyükşehir olurken herkes olalım, olalım dedi ama şimdi acısını çekiyoruz. Bize fazla geldi büyükşehir. Planlı tarım herkes söylüyor. Her bakan göreve geldiğinde aynı şeyi söyler. Ama bir türlü olmaz. Bir sene herkes domates eker, fiyatı dip yapar. Seneye kimse ekmez, fiyat artar. Aynı şey patateste de var. İlçe, tarımlar bu planlamayı yapabilir. Bizde 73 ziraat mühendisi var. Salihli'de tarımın planlanması çok zor bir şey değil. Bu tüm Türkiye'de aynı şekilde. Salihli sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da iyi durumda. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından Manisa'da 17 ilçe arasında ilk sırada, Kula ikinci, Selendi üçüncü sırada. Süt üretiminde yine aynı sıralama var. Yıllık 150 bin ton süt üretiliyor Salihli'de. Organize sanayi bölgesinde her gün 500-600 ton süt işleniyor. Süt ürünleri, mozzarella, kesik peynir üretimi var. Kanatlı sektöründe Manisa Türkiye'de ilk sırada. Salihli ise Manisa'da ilk sırada. Hem etlik üretimde hem yumurtada önemli bir üretim merkezi. Köylü şehirde, şehirli köyde yaşamak istiyor. Kırsalda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayan birçok kişi şehirde yaşamak istiyor. Şehirdeki yaşama özeniyor. Sigortalı işi, çocuklarının okuyacağı bir okul olmasını istiyor. Şehirde yaşayanlar ise kentin kalabalığından, stresinden, gürültüsünden, kirliliğinden uzak bir yaşam özlemiyle toprakla uğraşmak, ihtiyacı olan ürünleri üretmek için kırsalda yaşamak istiyor. Şehirde yaşayanların en büyük özlemidir ceviz veya zeytin dikmek, yetiştirmek. Manisa Salihli'de bu özlemi gerçeğe dönüştüren iki girişimcinin hikayesini paylaşacağız. Öğretmenlikten organik ceviz yetiştiriciliğine. İstanbul Tuzla Lisesi'nde müdür yardımcısıyken bacanağıyla ortaklaşa ceviz üretimi yapmaya karar veren Seyfettin Sunmak ve ortaklarının kaderini internette gördükleri bir arazi ilanı değiştirir. Salihli Hacı Hıdır Köyü'nde 600 dönümlük bir tarım arazisini satış ilanı ile başlayan serüveni organik ceviz yetiştiricisi Anadolu Ceviz'in ortağı Seyfettin Sunmak'tan dinleyelim. 17 yaşındayken Kilis'ten İstanbul'a gittim. Yıllardır İstanbul'dayız ama tarım konusunda hep bir arayıştaydık. Darıca, Çanakkale tarafını çok gezdik ama uygun yer bulamadık. Bacanağım internette bir ilan görmüş, 600 dönüm bahçe satılık diye. Telefonla konuştu, sonra çıkıp Salihli'ye geldi. Dönüşte bir yer aldık, haydi hayırlısı dedi. Ben Salihli'nin nerede olduğunu bile bilmiyordum. Bacanağım mali müşavirlik yapıyor. Tarımla, cevizle bir ilgisi yok. Türkiye'de tüketilen 100 kilo cevizin 80 kilosu dışarıdan geliyor diye haberler okuyunca bu işe girmeye karar verdik. Biz 600 dönümle başladık, sonra yeni arazilerle 1500 dönüme çıkardık. Salihli'ye bağlı Kemerköy'de 2000 dönüm özel ağaçlandırma sahasında da ceviz dikerek toplamda 3500 dönüme ulaştık. Hacı Hıdır'daki yeri köylülerden aldık. İlk aldığımızda dönümü 350 liraydı, sonra 1000 liradan aldık. En sonunda dönümü 10.000 liraya kadar çıktı. Buraya geldiğimizde çevrede bir tane ceviz ağacı yoktu. Şimdi her taraf ceviz oldu. Bizden sonra gelişmeye, yayılmaya başladı. Hacı Hıdır'da 40 bin, Kemerköy'de 60 bin olmak üzere 100 bin ceviz ağacımız var. Biz 5-6 senedir Hacı Hıdır'daki ağaçlarımızdan ürün alıyoruz ama henüz tam verimde değil. Yıllık 2 tonla başladık, şu anda 200 ton civarında. 1 kilo veren ağacımız da var, 30 kilo veren de var. Her ağaç 10 kilo verse Hacı Iğdır'da 40 bin ağaç var, 400 ton eder. 20 kilo verse 800 ton eder. Şu anda 30 kilo veren var, 1200 ton eder. Cevizden para kazanılır mı? Köye ilk geldiklerinde köylülerin kendilerine en çok bu soruyu sorduğunu anımsatan Seyfettin Sunmak o günleri şöyle anlattı. Bu köye yatırım yaptığımızda köylüler bunlar manyak, cevizden para mı kazanılır diyorlardı. Sizde çok para var, getirip toprağa gömüyorsunuz. Nerede görülmüş cevizden para kazanıldığı diyorlardı. Şimdi herkes ceviz dikiyor. Hocam bizim cevizi de sat diyorlar. Biz 365 gün 24 saat işin başındayız. Köydeki vatandaş cevizi dikmiş, hasattan hasada gidip topluyor. Budamayı, aşıyı kendim öğrendim. Öğretmenlikle var ya, topladım elemanları, videoları bir daha izlettim. Budamayı da aşıyı da öğrettim. Şu anda hiçbir işimizi dışarıdan eleman getirip yapmıyoruz. Burada 23 sondaj var. Bunların 10-12 tanesi çalışır durumda. Diğerlerinde su bitiyor, su sıkıntısı her zaman var. 1200 tonluk su depomuz var. Hepsi damla sulamayla sulanıyor. Sulama borularının döşenmesi, yer altına alınması, hepsini kendi elemanlarımızla yapıyoruz. 13. ayrımın sonu. Sayfa 120.